Podcast dinle.
Kiss FM'de Dost Muhabbeti başlıyor. Bugün eğitmen Gökten İker'le birlikteyiz. Gökten çok uzun yıllardır köpek yetiştiriyor ve artık piyasada ismi hocaların hocası diye geçiyor. Ama ben biliyorum böyle geçiyor. Kimdir bu adam, neler yapıyor? Bize biraz bunu anlatır mısın?
Hocam adam manyağın teki. Arkasından konuşuyoruz ama.
Farkındayım.
Ben Ankara doğumluyum. Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunuyum. Emniyette görev yaptım. Köpek eğitmenliğine de emniyet görevim esnasında başladım. Daha sonra Polis Köpek Eğitim Merkezi'nin kuruluşunda görev aldım. Şimdi kötü oldular. FETÖ'cüler yüzünden meslekten ayrıldım. Kendime iş kurdum. Yıllardır, 98 yılından beri de köpek eğitmenliği yapıyorum. İşte Irak, Afganistan, Amerika, Hollanda, İngiltere, Almanya, hep buralarda eğitmenlik yaptım. Hayvan davranışlarını, köpek davranışlarını, özellikle köpek etolojisini çok merak ettiğim için bunlarla ilgili çalışmalar yaptım. Halen de İstanbul'da bir köpeklerle beraber güvenlik hizmeti veren bir firmanın ortağıyım. Köpek eğitmeni yetiştiriyorum. İnsan kaynakları eğitimine ağırlık veriyorum. Yurt dışından çok fazla işte bu konuyla ilgili eğitime insanlar geliyor. Hani köpeklere insanları eğiterek yardımcı olmaya çalışıyorum diyebilirim.
Peki demin etoloji dedin. Biraz etolojiden bahseder misin?
Tabii. Şimdi şöyle, etoloji hayvan davranış bilimi demek ve tamamen hayvanların doğadaki davranışlarını gözlemleyen bir bilim dalı. Neden bu davranışı yaptıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, hatta canlı ve cansız varlıklarla olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı. Örnek diyorum, bunu ortağım psikolog arkadaşım çok örneklendirir. Balinalar karaya vuruyor. Sebebini araştırma işi etologların, onları tekrar doğaya ait oldukları yere kazandırma işi de davranış bilimcilerin, yani psikologların işi. Hı hı. Yani etologların işi tamamen gözlem. Ben de hayvanların davranışlarının nedensellik sonuç ilişkilerini anlamaya yönelik. Sonuçta böyle evcil hayvan dediğimiz zaman işte akla ilk kedi ve köpeklerimiz geliyor. Doğadaki akrabaları hala farklı türlerde de olsa benzer davranışları gösteriyorlar. Biz on binlerce yıldır kedi ve köpeklerle beraber yaşıyoruz. Doğadaki akrabalarından aldıkları davranışların insanın oluşturduğu bu yapay ortamda, aslına bakarsan bana göre kötü ortamda, onlara nasıl etkilediği ya da nasıl olumsuz etkilememesi gerektiği konusunda araştırma yapıyorum köpekle alakalı. Bununla ilgili bir kitap çalışmam da var. İnşallah önümüzdeki aylarda tamamlayabilirim. Tamamladıkça daha bunu da ekleyeyim diye bitmiyor.
O asla onlar
bitmiyor yani. Beni de geriyor biraz ama hani hayvanları tanımadan ne onları eğitebiliriz ne de onlara yardımcı olabiliriz. Önce tanımamız lazım.
Peki sence hiç çözülmeyecek bir problem var mıdır bir hayvanda? Yoksa hani uzman elde olduğu zaman mutlaka her problem çözülür diyebilir miyiz?
Her problem çözülür çok iddialı olur. Çünkü birçok sorun aslında genetik de olabiliyor. Genetik bozukluklardan kaynaklanan davranış problemleri doğada doğal seleksiyon yoluyla ortadan kalkıyor. Fakat biz biraz insanı tanrılaştırmamız sebebiyle, yani bu işte hümanizm etkisiyle, doğaya hükmetme egosuyla bu tip sorunları görmezden gelip insan olarak, hatta yaratılmasına sebep olup işte hayvanların aşırı saldırganlaşmasına ya da şiddet kullanıp aşırı korkaklaşmasına sebep olup sonra da onları rehabilite etmeye çalışıyoruz. Bu kadar uç noktalar, özellikle genetik konular varsa bunları ortadan kaldırmak çok zor. Çünkü bu multidisipliner bir konu. Yani sadece bir köpek eğitmeninin yapacağı bir şeydir. Bir davranış bilimcinin, özellikle bir veteriner hekimin, yani o anatomiyi bilen, sinir sistemini bilen, beyin algılamasını bilen bir veteriner hekimin de desteğiyle bir ekibin yapması gereken bir şey. Yani böyle bir köpek eğitmeninin ben davranışları hallediyorum demesi gereksiz bir özgüven. Kendimi de katıyorum bu işin içine.
Aslında bir ekip işi.
Kesinlikle, kesinlikle.
Bir kısacık müzik arası verelim. Daha çok sorun varsa.
Süper.
Efendim, Gökten İker'le programımızın ikinci kısmına devam ediyoruz. Sevgili Gökten, peki sosyal medyada bu ara çok sık köpek eğitmeni sertifikası almak ister misiniz? Köpek eğitimi uzmanı olmak ister misiniz? İşte ben köpek eğitmeniyim, köpeğinizi eğiteyim gibi böyle bir sürü tanıtımlar görüyorum. Bu kadar çok yerin olması ya da bu eğitimin bu kadar kolay verilebiliyor olması sence doğru bir şey mi? Ne düşünüyorsun bu konuda?
Bu konuyla ilgili ilk eleştirim nicelikten ziyade niteliğin oluşmaması. Türkiye'de köpek eğitmenliği mesleğiyle ilgili örgün ya da yaygın bir eğitim sistemi yok. Yani ben biraz şanslıydım. Devlet kurumunun da sağladığı avantajlarla kendimi geliştirdim. Sonra hayatımın büyük bir kısmını kendimi geliştirmeye adadım ama Türkiye'de böyle bir şans yok. Yani bir okul sistemi ya da bir kurs programlaması yok. Ya bu one man show değil. Yani ben eğitmenim, hadi gel sana el vereyim şeklinde yürüyecek bir şey değil. Çünkü işin çok fazla teorik altyapısı var. Yani bilimsel bir altyapısı var. Köpeğin öğrenme metodolojisi diye bir şey var. İnsanın köpekle birlikte yaşama konusunda öğrenmesi gereken çok fazla şey var. Dolayısıyla biraz sektör, hani ya bu işte para var. Ben de işte dövmeliyim, köpeliyim, çok iyi satıyorum bu işi.
Yaşasın, ben köpek eğitmeni olabilirim.
Kafadan acayip adaysın ya. İşte biraz da böyle ağzım laf yapıyor.
Sırtımdan atlattım mı, hoplattım mı?
Tamam, yani tamam. Biri onu attım, bunu attım. İşte otur dedim oturdu, yat dedim yattı. Hani köpek eğitiminin bu olduğu sosyal medyada çok pohpohlanınca tabii bu sektörde para olduğunu düşünen girişimci genç arkadaşlarımız da bir anda patladılar. İhtiyaç var mı? Evet var ama kaliteli insan kaynaklarına ihtiyaç var. Yani bir köpek sahibinin köpekle birlikte evde yaşaması, hayatın içerisinde köpeğiyle beraber yaşaması için son ihtiyacı belki de frisbee at, yanımda otur bek, yani itaat yap. Önce köpeği tanıması lazım. Köpeğin...
Tam onu soracaktım sana. Şimdi bizi dinleyenler arasında gençler mutlaka vardır ve ben köpek eğitmeni olmak istiyorum diyorsa atacağı ilk adım ne olmalı? Yani köpeği olmayan bir köpek eğitmeni olur mu sorusu geliyor hemen aklıma.
Köpekle birlikte yaşamayan, hatta olmayanı da bırak, köpekle birlikte yaşamayan bir köpek eğitmeni olmasını ben doğru bulmuyorum. Hı hı. Hani evde bir köpekle beraber yaşayacak sorunlarını çözecek ki köpek sahibi ona sorunla beraber geldiğinde doğru bir şekilde yardımcı olacak. Yani her gelen köpeğe boynuna tasmayı tak, işte çek bunu yapsın, çek şunu yapsın, yok. O kadar naif insanlar geliyor ki. Yani o tasmayı o şiddetle çekemez yani. Ya adamın sinek öldüremiyor bu adam, yani sivrisineğe bir şey yapamıyor. Sen diyorsun ki bu kadını ya da adama tasmayı al, bağır, otoriter bir şekilde şunu yap. Köpek bu değil zaten, bizden kat kat daha iyi duyuyor, kat kat daha iyi hissediyor. Bu kadar bağırmanın, çağırmanın, hani eski bir polis olarak bunları söylemek de garip olabilir ama ya böyle, yani bu tarz yöntemlerin her köpekte geçerli, her insanda geçerli olmadığını söylemek lazım. Peki Türkiye'de eğitmenlik nasıl? Hani ben üniversite onaylı 7-8 tane eğitmen arkadaşımın, psikolog arkadaşımın, iletişimci arkadaşımın da içinde bulunduğu kurs programları düzenlemeye çalışıyorum. Yeterli değil. Bana göre bu bir üniversitenin içerisinde işte fizyolojisinden anatomisine kadar, psikolojisinden...
Başlı başına bir kürsü olmalı herhalde.
Bir kürsü olmalı. Hani bununla ilgili de geçmişte çok girişimde bulundum ama toplumun ya da bizleri yönetenlerin köpeğe bakış açısı, ki çıkan kanundan da ya da çıkmaya çalışan kanundan da görüyorsunuz. Yani köpek, yani bir köpek işte, aşağılama gözüyle bakılıyor. Hı-hı. Yani bu hayvanlar bu şekilde bakış açısını bir kere başta hak etmiyorlar. Bir üniversitenin bünyesinde bilimsel kriterlerle eğitim verilmesi, bunun 2 yıllık bir yüksekokul olması, bu yüksekokuldan mezun olan arkadaşların da ülkenin ihtiyacına göre bir arama kurtarma köpeğiyle, bir kayıp olan insan bulan köpekle ya da hayvan davranışlarını, sorunları rehabilite edebilecek bir donanımla mezun olması en büyük hayali, emeklilik hayalim diyeyim. Yani böyle bir hayali gerçekleştirsem
olur mu dersin peki?
Ümidi kesmemek lazım. Ya bu ülkeden de milletimizden de ümidi kesmemek lazım.
Özellikle gençlerden.
Evet. Z kuşağı, işte kızımı da gördün değil mi? Hı-hı. Bangır bangır geliyor yani. En son cüzdanıma el koydum.
Gördüm. Arada ben konuştum onunla, o da eğitim işine seninle birlikte bulaşmış.
Ya o çocukluğundan beri bulaştı. Hatta bir anekdot anlatayım kısaca. Çiftliğimizde eğitim yapıyoruz. Böyle çok son derece lüks bir araba, iri kıyım bir abi, bir yanında da manken model bir hanımefendi geldi. Çocuk köpeğe dikenli tasma takmış, iri bir Rottweiler. Habire çekiyor. Benim kız gitti, yani dizlerine geliyor. Abi sen salaksın biliyor musun dedi çocuğa. O gün dedim ki evet, bu eğitmen olacak.
Olacak, doğru yolda.
Tabii o müşteriyi kaybettik ama yani en azından çocuğumuzu kazandık.
Hadi bir müzik arası verelim.
Lütfen.
Dost muhabbeti Gökten Eker'le devam ediyor. Bugün köpek eğitimi üzerine konuşuyoruz. Sevgili Gökten, hani böyle bir inanış vardır ya, köpekler eğitilirken özellikle işte atıyorum uyuşturucu arayan köpek eğitiliyorsa onlara uyuşturucu veriliyor diye. Bunu milyonlarca kere sen de duymuşsundur. Dur. Böyle bir şey var mı ya gerçekten?
Şimdi bunun çıkış hikayesi aslında Nazi Almanya'sına dayanıyor. Bir denemeler yapılmış. Evet, uyuşturucu verilerek köpeklerin bu uyuşturucu maddeyi bulup bulamayacağı laboratuvar gibi ya bir deney yapılmış yani bu konuda ve başarısız olmuş. Sonra köpeklerin içgüdülerini, avlanma içgüdüsü ve av içgüdüsü kullanılarak eğitim metodolojileri geliştirmiş. Fakat bu kalmış. Yani hani dönem dönemde kurumların yıpratılması için kullanılmış, uyuşturucu veriyorlar diye. Ben bunu hep bu tarz soruyla ya da suçlamayla gelene, peki hadi uyuşturucu köpeklerine uyuşturucu verdik ya, bomba köpeklerine bomba mı yediriyoruz?
Bomba mı yediriyoruz?
Hadi onu da geçtim, arama kurtarma köpeklerine. Şimdi canlı insan buldu, ne yapıyoruz? Kardeş bir parmağından biraz ver yani, ödül olarak köpeğimi ödüllendireceğim demiyoruz. Yani bu bir klişedir, oturmuş ama biraz da artık espri kaynağı oldu. Böyle bir şey yok yani, uyuşturucu maddeyi birine zerk ederek ondan daha iyi bir performans bekliyor olsaydık, yaratıyor olsaydık
yani hepimiz elimizde enjektörlerle
yani geziyor olurduk ya, hani hayatı bitiren lanet maddeler bunlar, gençliğimizi tehlike eden, dolayısıyla tehlikeye atan, dolayısıyla yani bu, hani ne yazık ki diyorum bunu ortaya ısrarla atanlara, böyle bir şey yok.
Çok uzun yıllar önce, biliyorsun benim varoluşum gönüllülük üzerine kuruldu. Çok uzun yıllar önce Akut'un arama kurtarma köpeği eğitimlerinde gönüllü olarak çalışıyordum. İşte hep kayıp olan kişi rolünde.
Kazazede
oluyordum. Ve bir köpeğin seni bulmadan 1-2 saniye önce çıkarttığı sesleri bence bir insanın hayatta mutlaka deneyimlemesi gerektiğine inanıyorum. O hırsı, o soluğunun değişmesi, adımlarının değişmesi. Çünkü köpeği görmüyoruz genelde karanlıkta.
Burun hareket dedim, evet. O burunu, nefes almasının değişmesi.
Her şey değişiyor. Yani köpeğin seni bulduğundan o kadar emin oluyorsun ki biraz uzaktayken ayak seslerini dinlemek çok enteresan bir deneyimdi benim için. Yani çok yıllarca unutamayacağım bir deneyimdi.
Çok, çok büyük bir keyif. Şimdi köpeklerimiz tehlikeli işlerde çalışıyor ama bizimle beraber çalışıyor. İşte bir arama kurtarma, bir mayın arama, bir patlayıcı madde arama, bir uyuşturucu madde arama. Bazen düşünüyorum, keşke çok teknoloji çok fazla daha ilerlese, hani köpeklere bu anlamda çok fazla ihtiyaç kalmasa da evde akşama kadar bizimle yatıyor olsalar. Bunu bir hayvan açısından bakıyorsun ama insan açısından yani çoluklarımızı, çocuklarımızı, kaybolanları, o patlayıcıların bulunmamasından dolayı ölebilecek insanları düşündüğünde de bunun bir makulünün olması gerektiğini inanıyorum. Dolayısıyla bu anlamda hani köpeklerimizi evet eğitiyoruz ama hani biz köpeği ara kendi başına demiyoruz. Ben köpeğimle mayın tarlasında ben de geziyorum. Patlayıcı madde riskinin olduğu yerde ben de köpeğimle görev yapıyorum.
Şimdi bu senin kendi kabulün.
Evet.
Gelelim hayvan hakları açısından. Evet. En sevdiğim kısma geldik.
Hadi bakalım, buyur.
Sence bir arama kurtarma köpeği eğitmek ya da bir görev köpeği eğitmek hayvan haklarına aykırı bir şey mi?
Hocam şimdi şöyle bir şey var. Hani bir her eskiden denirdi bu. Şimdi o da kalmadı bizim zamanımızda. Her siyasi görüşün bir fraksiyonu vardır. Tamam? Yani bazı fraksiyonlar acayip uç noktadadır. Bazıları daha böyle o kendi görüşün içerisinde vardır. Şimdi hayvanın görev köpeği olarak eğitilmesinin bir istismar olduğunu savunanların ben çok uç fraksiyonlarda olduğunu söylüyorum. Yani o fraksiyonun uzaklığını söyletmek ya da eşitlemek gerekirse, burada da bu hayvanı alıp da bir yere zincire bağlayıp da akşama kadar şiddet uygulayanla bunun aynı zihniyette bir fraksiyon olduğunu düşünüyorum. Yani bir köpeği görev köpeği olarak eğitmenin istismar olması demek, insana hiç değer vermiyor olmak demek. Yani o uyuşturucuyu bulan köpeğin sayesinde birilerinin zehirlenmeyeceğini görmektense, işte köpeğe uyuşturucu verildiğini hala iddia ediyor olmak, ben biraz art niyetli olarak bakıyorum.
Peki oradaki sihirli kelime koku mu? Yani köpek kokuyu mu arıyor orada?
Tabii şimdi biz köpek aslında biraz önce bahsettiğim...
Bak şimdi mesleği çalacağım yavaş
av
yavaş.
Av ve avla ama işte şey hemen olarak, profil olarak da uygunsun. Dövme küpe.
Biraz saçlarımı uzatmam gerekiyor, bir de sarıya boyatmam gerekiyor. Şimdi kısacık bir ara verelim. Daha sonra yine sorularım var sana. Efendim Gökten Eker'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Gökten, benim merak ettiğim konu şu. Köpeğin esas olarak aradığı şey koku mu? Yani sihirli kelimemiz koku mu burada?
Şimdi koku, bir koku bilimi var. Osmoloji. Dünyada her şeyin bir kokusu var. Sıfır koku olarak referans alınan da silis, yani cam aslında. Hı-hı. Bakarsanız. Organik ya da inorganik her şeyin kokusu var. Biz köpeğe oyuncağıyla beraber, çok yüksek drive'ı dediğimiz oyuncakla çok oynamayı seven köpeklerle beraber koku tanıtımı yapıyoruz. Yani bulmasını istediğimiz kokuyu bulduğunda oyuncakla oynuyoruz. Oynayarak eğitiyoruz. Hı-hı. Köpeği. Köpek de bu kokuyu bulmaktan keyif alıyor. Sürekli oyun, sürekli oyun, sürekli oyun. Düşün, yüksek oyunculuğu olan bir köpek için keyif verici bir uygulama bu. Daha sonra bu kokuyu alıp kaçakçıların ya da teröristlerin saklama ya da taşıma şeklini simüle ediyoruz köpeklere. Yine bulduğunda oynuyoruz. Köpeğin eğitim süreci tamamen oyun üzerine kurulu. Yani bul, oyun, kucaklara al, sev, mıncıkla, at getir, sürekli bul, oyun şeklinde. Burada köpeğin fiziksel olarak aslında oyun topunu alıyor fakat kimyasal olarak istediğimiz kokuyu arıyor oluyor. Bu arama kurtarma köpekleri için de geçerli. Dedektör köpeklerinin hepsi için geçerli.
Peki ne kadar sürede göreve hazır oluyor bir köpek? Atıyorum bugün karar verdiniz, bu köpek eğitilir dediniz, başladınız. Ne kadar süre sonra görevde oluyor?
Maksimum 3 ayda bir branşta özellikle patlayıcı uyuşturucu konusunda uzman hale geliyorlar. Mayın konusu biraz daha uzun süren bir şey. Arama kurtarma daha uzun süren bir şey. Yani maksimum 6 ayda bir köpeği 4 dörtlük göreve gelir hale getirebiliyoruz.
Süper ya. Çok harika aslında. Çünkü zaten köpek de çalışmayı seviyor.
Yani kesinlikle zaten arada... çalışmayı sevmeyen bir köpeği zorla bağırarak çağırarak bir şey yaptıramazsınız ki. Aşırı oyuncu bu köpek. Biz sadece onun oyun güdüsünü ve isteğini yönlendiriyoruz, kanalize ediyoruz yani yaptığımız.
Peki bu. Her köpek arama kurtarma köpeği olur mu? Ya da her köpek bir görev köpeği olur mu?
Yok, olmaz. Bu av ve avlanma güdülerinin bizde bazı testleri var. Hı hı. Çok basit bir örnek vereyim. İşte 20 defa topunu atıyoruz, getiriyorsa bunun hırsı iyidir. Topu atıyoruz, 2 dakika köpeği tutuyoruz, bekletiyoruz. 2 dakika sonra hala köpek o topun peşinden gidiyorsa bu köpek eğitilebilir diye notlarımızı alıyoruz. Yani birçok daha testler var. Sosyalite testi, işte fiziksel test, akustik test, termik temas test, çok farklı teknik testlerimiz var. Bunları geçtikten sonra bu eğitimleri alıyorlar. Her köpek bu eğitimi alamıyor ama sadece ırk köpeklerde bu eğitim alacak diye bir şart da yok. Çok ilginç sokak köpeklerimiz, kurtarılmış hayvanlarımız var. Böyle gözleri döne döne bu işi yapan.
Peki ufak ırklar niye yok arama kurtarmada vesaire? Yani minyatürler.
Evet, aslında var.
Ya da ben hiç görmemişim.
Fakat çok yoğun yok. Mesela cookerlar falan vardı ama çok yoğun yok. Çünkü bu iş aynı zamanda da bir fiziki kapasite gerektiren bir iş. Yani atıyorum biz mesela intikal güvenlik köpeği eğitiyoruz. 9 kilometre, 10 kilometre köpeğinle beraber yürüyorsun. Yürüdüğün güzergahta yere döşenmiş herhangi bir riskli madde var mı? Köpeğinle beraber arıyorsun. Bu köpek için de fiziki bir kondisyon gerektiren bir şey. Onunla beraber çalışan için de. Belli küçük ırklarda tabii ki bu fiziksel kondisyon biraz daha azaldığı için orta boy, çok iriler de mesela ben fizik olarak bu iş için çok uygun adam değilim. Hı hı. Aşırı fiziğim iri olduğu için. Dolayısıyla hani fizik olarak da bir ideal, optimum ölçüler var. Hani şu fizikte olacak, şu drive'da dediğimiz oyun güdüsünde olacak diye bu optimumların biraz aşağısında, biraz yukarısında eğitimlere tabi tutuyoruz köpeklerimizi.
Peki, süper. Sokak köpeği olup da çok başarılı olan örnekler var değil mi?
Şimdi mesela benim mayın köpeği uzmanı olan Pitbull kırması sokaktan sahip, barınaktan sahiplenmiş bir köpeğim var. Yani neden olmasın? Şimdi niye bu Pitbull'u açtım? Yasaklı hesapta, tehlikeli. Hiç de öyle değil. Onu yetiştiren, onu yanlış kullanan insan tehlikeli. Siz köpeği nasıl cezalandırırsınız? Eğer köpeği doğru bir eğitiyorsanız, doğru şekilde eğitiyorsanız bakın hem kendi türüne hem insanlığa faydası var. Yani burada işte yasaklı ırk, tehlikeli ırk böyle bir şey yok. En tehlikeli bir ırk varsa o da insan.
O da insan
yani.
Değil mi? Bu yeni çıkmaya çalışan, doğum sancısı çeken yasada yasaklı ırklarla ilgili yine böyle karmaşa içinde asla bir seferde anlaşılabilecek bir durum yok. Okumuşsundur.
Maalesef okudum, böyle hayretler içerisinde okudum. Yani burada bu konunun işte makul bilimsel diyorum ya, yani hayvansever arkadaşların arasında da bu konuya bilimsel yaklaşamayan, tamamen duygusal yaklaşan arkadaşlar var. Zaten idarenin çok şey olacak ama bilimle ilgili arasında biraz mesafe var. Hayvanla ilgili mesafe var. Yine kadük bir şey geliyor yani.
Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bir müzik arası daha verelim. Az sonra buradayız. Tamam. Dost muhabbeti devam ediyor. Göktan, benim sana son olarak yasaklı ırk konusuyla ilgili sormak istediğim bir soru var.
Lütfen.
Bunlara niye yasaklı ırk diyoruz? Yani onu güçlü yapan fiziksel özelliği mi, şiddete olan yönelimi mi, nedir onları kötü yapan, üstünü karalayan şey?
Şimdi ben bir köpek eğitimi olarak bu köpeklere gücü istismar edilen köpekler diye bakıyorum. Hı hı. Yani şimdi benim boyum 2,5 metre. Örnek diyorum, öyle değil de izleyicilerimiz de ne oluyor diyecekler. Yani.
Neredeyse öyle.
Ve işte 160 kiloyum, 1 gram yağ yok, acayip güçlüyüm ama aklım biraz kıt. Tutup kardeşim şu adamı bana vur dedikleri zaman ben de vuruyorsam, burada suçlu ne kadar yani insan olarak bensem, beni azmettiren de o kadar suçlu. Şimdi bu yasaklı ırklarda azmettiren hiçbir suçu yok arkadaş. Yani bu hayvanları habire barınaklara topla, habire tık. Yani bunları kötü kullanan hiçbir suçu yok. Şimdi bir silah düşün. Şurada gezen bir polisin elinde görürsek, biraz tamam, belinde görürsek evet ya bak devreye geziyorlar, huzurluyuz. Askerimizin belinde görürsek işte o gurur duyarız. Ama ne diyor belirsiz karanlık tipin belinde görünce huzursuz oluruz. Hı hı. Şimdi bu silah gibi ise bunlar, eğer bu hayvanlar silahı değil kimin taşıdığına bağlı. Ruhsata bağlayın, mizaç testleri yapın, insanla birlikte yaşama uygun mu ki? Çoğu çok uygun. Yani külli bir davranışla bu hayvanı tamamen yasaklamak zaten uluslararası insan hakları, çok özür diliyorum, hayvan hakları sözleşmesine de aykırı. Çünkü ırkı yok ediyorsunuz burada. Burada yanlış kullananları, sen yatır bakalım 6 sene içeride, bir daha çıkıp köpek dövüştürecek mi bu şerefsiz? Ya da zarar vereni yatır bakalım 6 sene, bir daha gidip taciz, tecavüz gibi şeyler yapacak mı? Hani konu biraz kaymış gibi olacak ama yasaklı ırk diye bir şey olamaz. Bir köpek ırkının külliyen, kötü, saldırgan, işte vahşi diye yaftalayamayız. Tamamen ırk içerisindeki problemleri ya bir psikolog gibi ya bir psikiyatrist gibi varsa giderilir, yoksa yasaklamaya ya da başka önlem almaya yönelik bir uygulama yapılır. Ama bir ırkı yasaklamak şu anki bu çözüme, soruna çözüm üretmez, hatta iyice merdiven altına iter. Bu hayvanların daha cezbedici hale gelmesini sağlar. Benim eski bir emniyet mensubu olarak görüşüm bu.
Ki kaldı ki yasanın içinde 4 cinsi yasaklıyorlar. Yasaklı ırk olarak. 2 tanesi Türkiye'de yok zaten.
Hayır, söylerken bile zorlanıyoruz.
Yani şey, söylemesi zor. Ben hiç görmedim. Demin yayından önce konuştuk. Gökten de zaten sadece 1-2 kere.
Aynen öyle.
Çünkü yoklar
öyle.
Türkiye'de. Yok. Bu devşirme bir yasa. Bir yerden alınmış, tercüme edilmiş ve uygulanmaya çalışılıyor.
Mesela Dogon'un yasaklanması tamamen İngiliz Falkland Adaları, Arjantin arasındaki o savaştan kaynaklanan bir siyasi bir şey. Yani hani Dogo'yu yasaklatmak tamamen siyasi bir dürtü. Oradan getirilmiş buraya Dogo. Bizde şöyle bir istatistik de yok. İnsanlara saldıran köpeklerle ilgili bir istatistik yok. Mesela bu Amerika'da var. En çok insan ısırma vakalarında şaşıracaksın. Border Collie var, Golden var, Alman Çoban Köpeği var. Bu tehlikeli diye bizim şu anda adlandırdıklarımızın isimleri daha aşağıda geliyor. Sadece bu tip ırklar gerçekten saldırganlık gösterdiklerinde daha fazla yaralayıcı ya da zarar verici oldukları için ön plan tutuyorlar.
Kas gücü herhalde bu.
Evet, ve basın da yani her saldırma haberinde pitbull saldırdı. Ya arkadaş, bakıyoruz görüntüye, alakası yok ama haberi yapan arkadaşımız pitbull saldırdı, dogo saldırdı, şu yaptı, bu yaptı diye diye köpeklerimizi bu hale getirdik yani.
Bu dogoların özellikle çocuklarla o kadar çok videosu var ki, o kadar şey ki, yanlış tanıtılmış hayvanlar ki, keza pitbull'ların da, staff'ların da aynı şekilde.
Şimdi bakın, bizim de kangalımız var, ulusal bir köpeğimiz. Ve geçmişte 4-5 bin yıl geriye dayanıyor. Ve eski Türk yazıtlarına baktığınızda ya da işte Osmanlı'daki arşivlere baktığınızda obada balaya dönerse çadırda tutma. Yani şunu diyor, hayvana, o köpek çocuklara saldırırsa obada tutma. Şimdi aynı şeyi bu köpekler için de geçer. Yani çocuklara saldırmayan, çocuklarla gerçekten çok iyi olan, insanlarla çok iyi olan köpekleri biz insan eliyle, yok kültürel bilmem neymiş hayvan dövüşleri, yok işte sosyal medyada biraz like almak için o köpeğe kışkırtmalarla biz yapıyoruz. Ya bu insanları cezalandırın kardeşim, hayvanların ne suçu var ya?
Değil mi? Aynen öyle. Gökten, bir kısa ara daha verelim programın sonuna geliyorken. Son olarak seninle köpek evine yeni köpek alıp da eğitmek isteyen insanlarla ilgili bir şeyler konuşmak
istiyorum. Trik verelim, tamamdır.
Evet. Dost muhabbeti devam ediyor. Sevgili Gökten, demin demiştim ya, evine yeni köpek alıp da eğitmek isteyenler için bize biraz böyle kolaylaştırıcı, ipucu bilgiler verir misin? Nereye eğitime götürmeli, kendimi yapmalı? YouTube'da aynı bilginin çeşitli versiyonları var. Hangi videolara inanılmalı gibi.
Ben şöyle ana başlıklardan bahsedeyim. Eve bir yetişkin ya da yavru bir köpek aldığımızda köpeğe ilk öğretmemiz gereken tuvalet terbiyesi. Köpeğe yalnız kalmayı öğretmeliyiz aynı zamanda. Bu pandemi döneminde biraz bu sıkıntı oldu ama. Ve bizimle uyumlu bir şekilde yürümeyi öğretmeliyiz köpeğimize. Dikkat edersen köpeğini terk edenlerin en büyük sorunlarından başlıklarında bu. Yani hani terk ettikleri için onayladığımı
evde
söylemiyorum ama çok bağırıyor. Her yere tuvaletini yapıyor. Yürürken beni çekeliyor. İşte belim rahatsız, kolum rahatsız. Şimdi bir kere otur yat bekle öğretmekten ziyade köpeğin bizim hayatımıza angaje olmasını sağlayacak yöntemlerle bu üç başlığı bir kere kesinlikle öğretmeliyiz köpeğimize. Yani yemeğini doğru bir şekilde vermek, köpeği doğru bir şekilde sevmek. Yavru köpek alıyoruz, kucaklarda gezdiriyoruz. 3 ay sonra geliyor ki bu köpek sürekli üstüme atlıyor. Sen öğrettin. Yani çok özür diliyorum, bir örnek daha anlatayım tuvalet eğitimiyle ilgili. Hanımefendinin bir tanesi arıyor, diyor ki ya benim köpeğim eve tuvaletini yapıyor her yere. Ben de otomatikman sordum, günde kaç defa dışarı çıkartıyorsunuz? Hiç çıkartmıyorum.
Ne
yapsın bu hayvan? Yani ağzına mı etsin diyeceğim ama yani hayvana bir seçenek sunacaksın. Dolayısıyla köpeğin biyolojik saatini, köpeği tanıyarak bunları yapacaksın. Yani ben ne istiyorsam köpek onu yapmalı egosundan tüm köpek sahiplerinin kurtulması lazım. Köpeğin ihtiyacıyla sizin ihtiyacınızı makul ve ortak bir yerde buluşturmamız lazım. Aslında ana prensibimiz bu.
Peki köpeğini aldın, bir eğitim merkezine gönderdin ve köpek oradan dört dörtlük olarak geri geldi. Böyle bir hikaye var mı?
Mi acaba? Şimdi köpek sahibinin eğitim sürecine katılmadığı hiçbir eğitimin ben başarılı olacağını düşünmüyorum. İnsan kızı olan bir baba olarak söylüyorum bunu. Çocuğumuzu okula gönderiyoruz, her şeyi öğretmenine mi bırakıyoruz? Dersiyle ilgilenmiyor muyuz? Bir sonraki derste neler göreceğini, çocuğumuzun zorlandığı yerlerde destek olmuyor muyuz? Yani köpek tam böyle eve alışmış, evin disipline alışmış bir şekilde köpeğimizi eğitime gönderelim. 4 hafta, 5 hafta bir yerde kalsın. Sonra gelin bitmişini alalım. Bu robot değil. Eğitim süreçlerinde köpeğin sahibinin katılmadığı hiçbir eğitim başarılı olmaz. Yani köpek sahibinin öğrenmesi lazım önce.
Çünkü tekrar işi aslında köpek eğitimi dediğiniz tekrar işi.
Yani köpek eğitiminin prensibi devamlılık, tutarlılık, kararlılık. Yani sen şimdi devamlılıkta yoksun, tutarlılıkta yoksun, kararlılıkta yoksun. Köpek eğitmenle beraber o eğitim alanında ya da o bölgede her şeyi tıkır tıkır yapacak, eve gelecek. Hata yaptığında ya da bebek olduğu için ya da köpek olduğu için disiplinden biraz kaçmak istediğinde, ki bu disiplin de şiddet ya da bağırma çağırma değil. Tutarlılık, yani her şeyi aynı tutarlılıkta yapma. Ondan kaçındığında sen de nasıl düzelteceğini bilmiyorsan, köpek onlarca gün dışarıda kaldı, bir sürü para verdiniz, sonra geri geldi, hiçbir şey yapmıyor. Evet, yapmıyor çünkü sizin yüzünüzden, yani köpek sahibi yüzünden eğitim süreçlerinde yoksun çünkü. Yani köpeği eğitime göndereyim de gitsin bir aylık, bir buçuk aylık orada kalsın, ben hiç görmeyeyim, sonra gelsin her şeyi yapsın diye bir şey yok. Eğitim süreçlerine, köpeğin öğrenme süreçlerine, nedensellik sonuç ilişkisini köpek sahibinin anlayacağı şekilde katılmak gerekiyor.
Harika bilgiler. Gerçekten arayıp da bulamayacağınız bilgiler Kiss FM.
Çok.
Göktancığım, ağzına sağlık. Çok teşekkür
çok
ediyorum.
Çok mutlu ettin. Seni görmek çok mutluluk verici yıllar
umuyorum,
sonra.
Umuyorum kısa bir süre sonra gene birlikte program yaparız.
Her zaman.
İyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.
Herkese iyi akşamlar. Podcast dinle.